Hatırlayın bakalım. 2 hafta önce ne paylaşmıştım? Geçen hafta İbrahim kardeş paylaştı. Ondan önceki hafta ben paylaşmıştım. Hatırlayın, 2 ayrı bölüme baktım. Hatta dedim ki, bunların her biri kendi başına birer vaaz aslında diye söyledim. Her birinin ayrı ayrı vaaz olduğunu söyledim ama ben ne yaptım? Luka 19'dan ve Matta 19'dan 2 ayrı kişinin durumuna baktık. Öyle değil mi? Ve o 2 ayrı kişiye baktığımızda o 2 ayrı kişinin ortak olan yönleri vardı. Bir de ortak olmayan yönleri vardı hatırlarsanız. Bu kişilerden bir tanesi kimdi? Hatırlayın sevgili kardeşler. Konumuz, zamanımız biliyorsunuz yetmedi. Yetmediği için o ikinci kısma geçmemiz mümkün olmadı. Onun için bugün kaldığım yerden önce kısa bir özetini yaptıktan sonra kaldığım yerden devam edip konuyu bugün tamamlamak, noktalamak istiyorum. Bu kişilerden bir tanesi vergi memuruydu. Değil mi? Diğeri ticaretle uğraşan zengin bir genç, delikanlı. İkisi varlıklı, ikisi üst seviyede konumu olan ama öbür taraftan baktığında İsa ile birlikte konuştuktan sonra sergiledikleri tutum birbirinden tamamen zıt, tamamen farklı davrandıklarını, farklı tepki gösteren iki farklı kişi değerli kardeşler. Şimdi bu iki kişinin ortak olan, öne çıkan en önemli özelliği neydi? İkisi de para bağımlısı. Değil mi? Yani bir şeylere bağımlıydı bu iki kişi değerli kardeşler. Zakay, hatırlayın kimdi Zakay? Zakay az önce söyledim, vergi memuruydu. Vergi memuru. Yani Roma hükümeti adına vergi toplayan vergi memuru. Lütfen Luka 19'a kurdele koyun. Bir de Matta 19'a kurdele koyun. Oradaki ayetlere girme çıkma yapacağımız için değerli kardeşler. Ve hatırlarsan konuya girerken dedim ki Yahudi kültüründe isimler çok önem taşıdığı için Zakay da çok önemli bir anlamı vardı. Neydi anlamı Zakay'ın? Doğru anlamındaydı. Doğru demek, dürüst demek. Ama doğru, dürüst anlam taşıyor olmasına karşın Zakay'ın ismiyle yakından uzaktan bir ilişkisi yoktu. Yani bu adam vergi topluyor, bırakın vergi toplamayı, fazlasıyla topluyor ve yarısını da aşırıp cebe indiren üçkağıtçının biriydi. Doğru, dürüst olması gerekirken bu kişi ismi Zakay olduğu için. Ama dedim ki buna rağmen Rab tarafından sevilen biriydi. Neden? Onun üçkağıtçı olduğundan dolayı değil. Rab yanlış hareketlerimizi sevmiyor, hoşnut değil. Ama insan olarak Tanrı Rabbimiz ne yapıyor? Zakay'ı da seviyordu dedik. Değil mi değerli kardeşler? Aynı zamanda da bu Zakay, halktan biri olan bu kişi, kalabalık içerisinde İsa'nın geçmekte olduğunu görünce önden koşuyor. Boyu çok kısa olduğu için bir incir ağacı buluyor ve o ağacı tırmanarak, incir ağacı olması da zaten çok mantıklı geliyor bana. İncir ağaçları İzmir'de çok olur. Bardacık deriz, onun başka bir cinsi vardır. Çok alçak ağaçlardır. Çok çabuk tırmanırsın ona. Yani alçaktır. Böyle çınar gibi uzun ya da kavak gibi ince uzun ağaçlar değildir. Çok kısa, hemen bir el atıp tırmanabileceğin bir ağaç. İncir ağacına gidiyor ve incir ağacına tırmanıyor. Şimdi dedim ki bu kişi üst konumda kariyeri olan, itibarı olan biriydi. Ama itibarını hiçe sayıyor. Kalabalığı da önemsemiyor boyundaki soruna rağmen. Ne yapıyor? Her şeyi geriye atmasını bilerek, bütün engelleri geriye atmasını bilerek ne yapıyor? Ağaca tırmanıyor. Peki ağaca tırmanmasındaki neden neydi diye size sormuştum. Yani neden bu kişi ağaca tırmandı? Acaba bir merak mı vardı yüreğinde? Merakını yenmek için miydi acaba onu ağaca tırmanmaya yönelten istek? Ne dedim ben? Hatırlayın bunun üzerinde konuşurken. Dedim ki ben sanmıyorum ki, hani merak olabilir ama merak değildi onu ağaca tırmandıran. Aslında onu ağaca tırmandıran önde faktör onun yüreğindeki boşluk, açlık, tatminsizlikti. Yani o kadar varlıklı olmasına rağmen yüreğinde bir eksiklik olduğunu, bir tatminsizlik olduğunun farkındaydı ve bu onu ağaca çıkmasını sağladı değerli kardeşler. Tıpkı demiştim bizim gece vakti İsa ile birlikte çok önemli bir konuyu konuşmak için gelen din adamı Nikodemos gibi. O da biliyorsunuz çok özel bir şekilde İsa'yı ziyaret etmiş ve çok önemli bir konuyu ayaküstü konuşmamak için İsa ile birlikte o konuyu konuşmuştu. Ve burada öne çıkması gereken bizlerin de bazı engelleri geriye atmasını bilen kişiler olmamız lazım. Yani robot yaratılmadığımız için. Yani her şey otomatikman olmuyor. Bizler adım atmadıkça, bir takım şeyleri geride bırakmadıkça Tanrı bizim arkamızdan attığımız adıma destek vermiyor ifadesini kullanmıştım. Ondan sonra Tanrı ne yapıyor? İsa Mesih ne yapıyor? Zakay'ın bu isteğini görüyor. Ve isteğini görünce, bu isteği görünce onda gidiyor, o ağacın önünde duruyor. O kadar kalabalık olmasına rağmen gidiyor, o ağacın önünde duruyor. Ve ne diyor ona? Hatırlayın. Zakay diyor, aşağı in. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Bunu söylemekle ne yapmış oluyor Zakay'ı? Aslında yani sevilen biri değildi Zakay. Çünkü fazlasıyla vergi alıyordu. Üçkağıtçılık yapıyordu. Toplumda pek fazla sevilen biri değildi değerli kardeşler. Ama Rabbimiz bunu yapmakla, onu evinde kalmak istemekle aslında Zakay'ı onurlandırmış oluyordu. Ve harika olan neydi? Bunu çok çok vurgulayarak söyledim. Harika olan onu ismiyle çağırdı. Nereden biliyordu onun ismini? İsa'nın tanrılığını gösteriyor mu, göstermiyor mu? Gösteriyor değil mi? O zaman diyebilir miyiz? Tanrı bizi ismimizle çağırıyor. Ayşe. Bilmiyorum orada Ayşe mi der, Ayşe mi der? İki Ayşe olunca buna Ayşe diyecek, buna Ayşe mi diyecek, yoksa ikisine Ayşe mi diyecek bilmiyorum. Ama güzel olan ne biliyor musunuz? İsmimizle çağıracak bizi. Yeşaya'dan güzel bir ayet okuduk hatırlarsanız 43. bölümde. Yeşaya 43 ayet 1'de diyor ki korkma, korkma çünkü seni adınla çağırdım. Ve ondan sonrası çok güzel. Sen benimsin diyor. Ayşe seni adınla çağırdım. Ayşe seni adınla çağırdım. İbrahim Songül seni adınla çağırdım. Özlem seni adınla çağırdım. İsmet seni adınla çağırdım. Sen benimsin. Bu neyi gösteriyor bize? Değerli kardeşler, seni adımla çağırdım, sen benimsin ifadesinde ne yatıyor değerli kardeşler? Rabbimizin dünyamıza geliş amacını yansıtmıyor mu? Ne amaçla bu yeryüzüne geldiğini yansıtmıyor mu? Hatırlayın, açın 19. bölüm, 10. ayet ne diyor? Kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Doğru mu? Rabbimizin geliş amacı ne? Kaybolan Recep'i kurtarmak içindi. Eğer bu yeryüzünde tek başına Recep olsaydı, Recep içinde Rab göksel tahtını terk edip yeryüzüne gelirdi. Beni kurtarmak için. Ama kurtardı mı? Kurtardı. Şimdi nerede? Evet. Orada. İbrahim güzel söyledi. Stefanos. Çok hoşuma gidiyor. Orada aslında hatırlattığı için bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Değerli kardeşler, Bu konuyu da paylaşmıştık. Bu Stefanos konusunu da paylaşmıştık hatırlarsanız. Orada bir şey kullandım. O ayeti okursanız orada Stefanos gökyüzüne gözlerini diktiğinde ne diyor? İsa'nın Rabbin yanında, Tanrı'nın yanında ayakta durduğunu gördüm diyor. Okuyun bakın, ayakta duruyordu. Hatta dedim ki avukat oturur değil mi? Müvekkili ile beraber oturur demiştim. Söyledim bunları, kullandım, yine aynı şeyleri söylüyorum. Ama ne zaman ayağa kalkar avukat? Ne zaman kalkar? Savunduğu zaman değil mi? Ve onu ayakta görmesi, Stefan orada taşlanırken Rab Tanrımız onu ayakta savunuyordu. Bu harika bir şey. Bu süper bir şey değerli kardeşler. Onun için gerçekten o bizleri arayıp kurtarmak için bu yeryüzüne geldi, hamdolsun. Ve bunun için 5. ayette bugün senin evinde kalmam gerek ifadesi yer alıyor. Yani gelsen fena olmaz diyor. Gelsen fena olmaz. Hayır, kalmam gerek. Şimdi senin evine gelmem gerek ya da kalmam gerek deyince ne anlıyoruz? Eğer ben senin evine gelmezsem kurtuluş mümkün değil. Eğer ben senin evinde kalmazsam senin kurtuluşun gerçekleşmesi mümkün değil. Eğer sen kurtulmak istiyorsan ben senin evine gelmem gerekiyor. Yani senin yüreğine gelmem gerekiyor ki sen kurtulasın. Yoksa ya iyi evine geleceğim, haberin olsun demiyor. Gelmem gerek. Senin varlıklı olman yetmez. Senin birçok kişi tarafından tanınıyor olman yetmez. Etiketin olması da yetmez. Benim senin yüreğine gelmem gerekiyor. Bu müthiş bir şey. Ama insan günahlı olduğundan dolayı onu kimse aramıyor maalesef. Onun için hatırlarsanız şu ayeti kullandık Romalılar 3. bölümden. 11. ayette dedik ki anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan kimse yok. Ama buna rağmen tüm insanlığı arayan, onların peşine düşen diri bir Tanrımız var. Hamdolsun değerli kardeşler. Hepimiz güçten yoksunuz. Hepimiz günahlıyız, çaresiziz. Faruk gibi ayetleri ezberlemenin faydası yok. Eğer o ayetleri yaşamıyorsan, sevgili kardeşler. Eğer imanlı olduğunu söylüyorsan, ayetleri ezberliyorsan, güzeldir, ezberleyin. Ayet ezberlemeyi tavsiye ederim. Ben de ezberliyorum. Konuşurken çok faydası oluyor, insanlarla konuşurken. Çok faydası oluyor. Ama eğer ben o söylediğim, kullandığım sözleri hayatımda yansıtmıyorsam, hayatımda yansımıyorsa onu bilmenin hiçbir anlamı yok. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için pratik olarak da şöyle dedik. Zakay neyden yoksundu? Doğru. Yani hani dedik ya, Zakay'ın burada kısa boylu olduğu özellikle söyleniyorsa bunun mutlaka bir anlamı olması lazım diye düşündük. Pratik olarak düşündüğümüz zaman. Yani mutlaka, yani bu kadar kısa dediğine göre mutlaka cüce gibi bir şey olacak. O zaman ne dedik pratik olaraktan? Dedik ki Rabbin yüceliğinden, günahlarımızdan dolayı boydan yoksunuz. Yani cüceyiz, Rab'be erişmemiz mümkün değil. Tıpkı Zakay gibi. O zaman ne yapmak gerekiyor dedim? Zakay gibi aşağı inmek gerekiyor. Yani kırılmak gerekiyor. Kırılmadıkça, yukarıdan aşağı inmedikçe kurtuluşun gerçekleşmesi kesinlikle mümkün değil değerli kardeşler. Bunun altını da özellikle çizmiştim değerli kardeşler. Demek ki Zakay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Sevinç içerisinde İsa'yı evine buyur etti. Demek ki bu neyi gösteriyor bize? Neyi gösteriyor? Söyleyin. Sevinç içerisinde İsa'yı evine davet etmiş olması bize neyi açıklıyor? Bizim önümüze nasıl bir gerçeği önümüze koyuyor sevgili kardeşler? Zakay yüreğini İsa'ya açtığını göstermiyor mu? Bu sevinç oradan gelmiyor mu? Ha? Bu sevinç oradan gelmiyor mu? Demek ki Zakay, evet, teklife güzel yanıt veriyor. Yüreğini açmakla. Bu sevinç oradan geliyor değerli kardeşler. Demek ki iman edip içten değişim gerçekleştikten sonra ne oluyor? Zakay alan biriyken veren biri durumuna geliyor. Çok harika bir şey. Demek ki hem de fazlasıyla veren bir kişi durumuna geliyor. Değişim sonucu olarak. Demek ki ruhsal anlamda küçük olan bu kişi Rabbin gözünde büyüyor. Onurlandırılıyor değerli kardeşler. Bu harika bir şey. Onun için Matta 23'ten bir ayet okuduk. 12. ayeti. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecek. Bunun kanıtını da nerede görüyoruz? Lütfen açın bakın. 9. ayette ne diyor? 9. ayet. Luka 19:9.
Kurtuluşa kavuştu.
Ya bu ev, yani bu yürek bugün kurtuluşa kavuştu. Demek ki İsa Mesih'e iman etmek, yaşamına almak ne getiriyor? Kurtuluş sevinci getiriyor değerli kardeşler. Yüreklerde değişim yaratıyor. Demek ki diyebiliriz ki böyle de noktalamıştım. Mesih'te kurtuluş değişim yaratıyor Çağla. Mesih'te olduğunu söyleyen kişinin hayatı değişmiştir. Ama o noktada kalan bir kişi olmamamız gerekiyor. Değişme yönünde adımlarımızı atarak hedefe doğru yürüyüşe devam etmemiz gerekiyor dedik ve orada noktaladık. Şimdi Zakay böyle bir kişi. Bir de bizim bu delikanlıya bakalım, zengin, ticaretle uğraşan delikanlıya bakalım değerli kardeşler. 19. bölümde yer alıyor. Matta 19. bölüm. Tam bir ters duruş. Yani Zakay'la bunu karşılaştırdığımız zaman gerçekten de tam ters bir durum söz konusu olduğuna tanık oluyoruz değerli kardeş, değerli kardeşler. Bu kişi İsa Mesih'e hayran kalmıştı değil mi? Hayran kalmasaydı sevinç içerisinde İsa'ya koşabilir miydi? Kesinlikle koşmazdı. İsa Mesih'in bağlısı olmak istedi. İsa Mesih'in ardından gitmek istedi. O kadar büyük bir iştahla. Ama kendini doğru gören biriydi bu zengin kişi. Onun kendini doğru görüyor olması işte farkı yaratan buydu. Diğer kişiden, Zakay'dan farklı olan tarafı buydu değerli kardeşler. Şimdi İsa Mesih'e, İsa Mesih ona ne dedi? Gel beni izle dedi. Doğru mu? İsa ona gel beni izle. Aslında bunu nasıl ifade etti? Varını yoğunu sat, değil mi? Yoksullara dağıt, sonra gel beni izle dedi. Şimdi bu zengin adam aslında her şeyi yerinde, yasaya bağlı, çocukluğumdan beri ben bunu yapıyordum diyen, İtaat eden bir kişiydi. İsa normalde buna ne demesi lazımdı? Gel ya o zaman arkamdan, problemi yok. Sen madem ki bu kadar güzel yapıyorsun bu işi. Ama bu delikanlı bunu bekledi. Aslında gel beni izle demesini bekledi İsa'dan. Ama İsa ona demedi gel beni izle. Önce ne dedi? Onun altını çizmek gerekiyor. Git. Aslında tam yarasına parmak basıyor. Dikkat edin. Tam yarasına parmak basıyor. Git, varını, yoğunu, 21. ayet. 19. bölüm 21. ayet. Git, varını, yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Şimdi bu Bu sözleri duyunca genç ne oldu? Hani o sevinç içerisinde İsa'ya gelen, sonsuz yaşama sahip olmak için ne yapmam gerekiyor, nasıl bir iyilik yapmam gerekiyor diye iştahla İsa'nın önüne gelen bu kişi ne yapıyor? Sevinci gidiyor, değil mi? Sevinci aslında kursağında kalıyor, öyle diyoruz Türkçe'de, değil mi? Sevinci kursağında kalıyor, yüzü değişiyor ve üzüntü içinde ayrılıp gidiyor değerli kardeşler. Bakın burada aslında sorun adamın üzülmüş olduğu değil sevgili kardeşler. Bana göre oradan uzaklaşmış olması asıl üzücü olan nokta. Oradan uzaklaşmış olması. İşte en büyük fark bu. Birinde ne var? Büyük bir sevinç, esenlik ve kucaklaşma var. Öbüründe ne var? Tam tersine üzüntü, acı ve uzaklaşma. Birinde kucaklaşma, öbüründe uzaklaşma. Aradaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Çok net ve açık. Bu iki kişide de değişim gerçekleşti mi? Tabii ki gerçekleşti. Değişim gerçekleşti, bu kesin. Ama birinde kurtuluş önünde değişim yer alırken, öbüründe kurtuluşu reddetme yönünde, sırtını dönme yönünde bir değişim söz konusu oldu değerli kardeşler. Bilmiyorum hiç bowling oynadınız mı? Ben bowlingi Türkiye'deyken oynardım. Amerikan üstünde çalışırken Amerikalı arkadaşlarla beraber giderdik. Bowling çok oynardık. Biliyorsunuz böyle parmaklara takılan topu var ve atıyorsunuz ve gidiyor orada dikili olan şeyleri, diyelim şişe görünümünde ağaçtan ya da tahtadan neyse şeyleri yıkıyor, düşürüyorsunuz. Şimdi uzmanlar diyor ki o topu ya sağa ya da sola doğru yatarak giden bir eğim var diyor. Ama bu senin topu nasıl attığına bağlı. Yani sen topu nasıl atıyorsan o top ya sağa doğru eğim alaraktan gidiyor ya da ya sola doğru ya da sağa doğru eğim alaraktan gidiyor. Yani bu neyi gösteriyor bize? Seçim senin elinde. Yani onun böyle ya da bu şekilde gitmesini ortaya koyan sensin. O zaman diyebilir miyiz? Hani kaderimse çekerim ifadesini ortadan kaldırmıyor mu bu? Demek ki aldığımız kararlar, attığımız adımlar, sözlerimiz, yaşam biçimimiz benim ya sağa doğru eğilimli ya da sola doğru eğilimli bir gidişat söz konusu oluyor. Demek ki seçim benim elimde değerli kardeşler. Onun için bu düşünce de bize kader dediğimiz o kadercilik kavramını tamamıyla ortadan kaldırdığını açıklamış oluyor değerli kardeşler. Bunu, onun için bu iş adamı diğerleri gibi, o diğer o vergi görevlisi gibi haksızca para kazanan biri değildi bu adam. Bu zengin adam, ticaretle uğraşan bu genç delikanlı. Ama ne görüyoruz bu adamın hayatında? Yaşam tarzı düzgün mü değil miydi? Ahlakı değerlere bağlı. Çocukluğundan beri diyor yasanın gereklerini yerine getirmeye çalışan, hani bizim tabirle sevap işleyen, iyilikler yapan, değil mi? Örnek bir kişi olduğunu görüyoruz değerli kardeşler. Onun için İsa 20. ayette diyor ki, ona sorduktan sonra, 20. ayette diyor ki, bunların hepsini, adam diyor, bunların hepsini yerine getirdim diyor. Bunların hepsini yerine getirdim. Şimdi biz ahlaki değerler diyoruz değil mi? Ne anlıyoruz ahlaki değerler hani dediğimizde? Ne geliyor aklınıza ahlaki değerler dediğimizde? Genel anlamda diyebilir miyiz? İnsan gözünde doğru olan şeyler. Değil mi? Diyebilir miyiz? Ahlaki değerler insan gözünde, insan önünde kabul gören. Mesela diyebiliriz yardımseverlik. Güzel bir değer değil mi? Doğruluk. Çok güzel. İyi yüreklilik. Çok güzel. Alçak gönüllülük. Çok güzel. Yani bu ve buna benzer insanlar önünde kabul gören davranışlar. Demek ki bu adam da birçokları gibi bir şeyler yaparak istenilen hedefe ulaşma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz değerli kardeşler. Yani bir şeyler yaparak, bir şeyler ortaya koyarak hedefe ulaşma çabası içerisinde. 16. ayette şöyle yazıyor. Lütfen bakabilir misiniz 16. ayete? 19. bölümün 16. ayet. Ne diyor? Bu kişi nasıl yaklaşıyor? Evet.
Adamın biri İsa'ya gelip öğretmenim sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım diye sordu.
Bakın dikkat edin çok çok önemli. Öğretmenim sonsuz yaşama yani cennete kavuşmak için dikkat edin. Burası çok önemli. Nasıl ne yapmam gerekiyor demiyor. Nasıl bir iyilik yapmalıyım diye soruyorsa bu kişi kafası neye odaklı bu kişinin? İyilikler yaparak. Ancak Tanrı'ya gitmek mümkün olduğunu düşünüyor. Değerli kardeşler, Tanrı bizi kötülük yapmak için mi yarattı? Zaten iyilik yapmak için yarattı. Ama iyilikler bir basamak değil Tanrı'ya gitmek için. İyilikler bizlerin yapması gereken şeyler, yapmamız gereken şeyler zaten. Onun için bu kişi çok net bir şekilde görülüyor ki, hayır işleriyle, sevap dediğimiz hayır işleriyle cennete gitme çabası içerisinde. Bu kişinin önüne koyduğu hedef iyi mi değil mi? Çok güzel. Bunda yanlış bir şey var mı? Bana göre kesinlikle yanlış bir şey yok. Yani kişinin ahlaki değerler yönünde hareket etmesinde bir yanlışlık yok. Ama ne yanlış? Yöntem yanlış. Yöntem yanlış değerli kardeşler. Onun için bugün günümüzde de birçok insana baktığımız zaman birçokları cennette olabilmek için büyük titizlikle ne yapıyorlar? Ahlaki değerlere bağlı iyilikler yaparak değil mi? Hatta etrafımızda yok mu? Ben iyi bir insanım. Ben onun bunun malına kötü gözle bakmam. Ben çalmadım, ben çırpmadım. Ben dedikodu yapmadım. Yalandan kim ölmüş? Dedikodu yapıyoruz da. Ben şunu yapmam, ben bunu yapmam. Doğru mu? Ha? Bununla övünenler bile var sevgili kardeşler. Onun için bu tür insanlar iyiliklerle Tanrı'ya ulaşabilmenin mümkün olduğunu düşünerekten iyilikler yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar Tanrı'ya ulaşabilmek için. Hatta dediğim gibi bunun için de övünüyorlar. Şimdi ama bu kişilere sorduğunuz zaman bu kişiler iyilikler yaparak cennete gitme çabası içerisinde olmuş olmalarına karşın bu kişiler soruyorsunuz peki öldükten sonra nereye gideceksiniz diye. Hangisi diyor size cennete gideceğim? Diyen var mı hiç duydunuz mu? Bakın iyilikler yapıyor olmalarına karşın yine de emin değiller cennete gidip gitmemekten. Ne diyorlar? Çok basit. Allah bilir. Değil mi? Umarım. Ya da bilmiyorum ya da Allah bilir. Demek ki Rab İsa Mesih'te olmak, Mesih'teki kurtuluş bize emin ellerde. Yani Rab bize güvence veriyor değerli kardeşler. Lütfen açabilir misiniz 1. Yuhanna mektubu 5. bölümü. 1. Yuhanna mektubu 5. bölüm 13. ayet. Kim bulduysa okusun. Özlem bulduysan oku istersen. Sen de İsmet, Yuhanna 3. bölümü aç. 36. ayeti okursun. Yuhanna 3.36. 1. Yuhanna 5.13 ne diyor Özlem?
Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.
Bakın ne diyor? Ben bunları niçin yazıyorum? Sonsuz yaşamın sahibisiniz. Nokta. Siz bunu bilesiniz. Bilmek nedir? Emin olmaktır. Eğer insan bir şeyi biliyorsa ondan emindir değerli kardeşler. Demek ki bu bir varsayım değil. Şüphe değil. Kesin güvence veriliyor. Onun için Yuhanna 3.36 bunu o kadar güzel destekliyor ki İsa Nikodemos'la konuşurken orada geçen bir ayettir. 3.36 çok hoşuma gidiyor. Benim arabanın plakası oydu. BB YU çünkü YOT'u başkası almış herhalde. Türkçe olarak YU Üpsilon YU 3.36 3.36 idi benim. Çok sevdiğim ayettir bu. O 16. Bir de 36 var. Oku. Kime iman eden? Çok önemli bir ayet.
Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır.
Nokta. Bakın, oğula iman edenin sonsuz yaşamı olabilir. Bir varsayım yok. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yargılanmayacak, ölümden yaşama geçmiştir. Amin. Amin. Amin. Buna sımsıkı sarılın değerli kardeşler. Mesih'te kurtuluş kesin. Kaybolup giden bir yaşam değil. Aksi halde her zaman söylüyorum. Adı sonsuz yaşam olmazdı. O zaman hamdolsun kaybolan bir yaşama sahip oldum derdik. Ama sonsuz yaşamın sahibiyiz değerli kardeşler. Demek ki bu adamın, dikkat edin, çocukluğundan beri uygulamaya çalıştığı yasa aslında kendisini ele veriyordu. Ya diyeceksin ki nereden biliyorsun Recep abi? Ya biliyorum. Şimdi bu adam demedi mi ben çocukluğumdan beri ben bunları yerine getiriyorum. Eğer çocukluğundan beri yerine getiren biri olmuş olsaydın sen para bağımlısı olamazdın. Neden? Bakın çıkış 20. bölüme. Orada 10 tane buyruk sıralanıyor. Son buyruk ne diyor biliyor musunuz? Son buyruk. Çok önemli. Eski Türkçe'de tamah etmeyeceksin. Ne demek tamah etmek? Aç gözlü. Aç gözlü. Diyor ki aç gözlü olmayacaksın. Çıkış 20 ayet 17. İkinci kısım değerli kardeşler. Ama bu adamın değerli kardeşler yüreği tümüyle varlığına bağlı değil miydi? Ha? Varı yoğu bu adamın serveti değil miydi değerli kardeşler? İsa bunu çok net bir şekilde gördü değerli kardeşler. Demek ki bu bize bunu gösteriyor. Yasanın bir takım kurallarını yerine getirmek, bunu böyle yapacağım, bunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapman lazım, bunu şöyle yapman lazım. Bu tür yaptırımlar hepsi dışa yönelik. Ve kişinin yüreğinde bir değişim yaratmıyor değerli kardeşler. Eğer yaratmış olsaydı, adam yasanın kurallarını yerine getiriyor olmuş olduğu için aslında değişmiş olması gerekiyordu. Demek ki görüyoruz ki yasa, dıştaki kurallar insanı değiştirmiyor. Ne değiştiriyor? İman değiştiriyor. Çok açık. İman etmedikçe yürekte değişim olmaz. Aksi halde sadece Hristiyan ismini taşıyor olursun. O kadar. Ben her zaman burada örnek veriyorum. Vişne reçeli, bir kavanoz vişne reçelini düşünün. Üzerinde marka bir, güzel bir marka olduğunu düşünün. Yazıyor üzerinde vişne reçeli. Etiketi çıkartıyorsunuz, üzerine yapıştırıyorsunuz. Hakiki Marmaris çambalı. İçindeki Marmaris çambalı oldu mu? İçi marmalat. Hala reçel kalmış. Ama dışta Hristiyan. İsim taşıyorsun. Ben Hristiyanım. Bir de övünenler var. Ben Hristiyanım. Ben Hristiyanım. Ya senin hayatın, sözlerin, tutum ve davranışların, yaşamın gerçekten onda olduğunu gösteriyor mu? Bu çok önemli. Demek ki isim taşıyanlar olmayalım sadece. Yürekten değişmiş kişiler olarak Rabbe onur ve yücelik getirecek şekilde hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için iman ancak içte değişim gerçekleştiriyor. Onun için Paulos Filipililere yazmış olduğu mektupta bakın ne diyor 3. bölümde. Çok hoşuma gidiyor. Lütfen bakabilir misiniz? Filipililer 3 ayet 6. Filipililer 3 ayet 6. Ne diyor bakın Paulos? Ne diyor İsmet?
Gayret derseniz kiliseye zulmeden biriydim.
Ya.
Yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum.
Şimdi ne anlıyorsunuz buradan siz? Birazcık düşünün üzerinde. Gayret dersiniz, Mesih bağlarına zulmeden biriydim diyor. Yasaya dayanan doğruluk derseniz, zaten kendisi bir öğretmendi. Yasa çizgisinde kalarak yaşayan birisiydi. Diyor ki kusursuzdum o yönde. Yasayı yerine getirme konusunda kusursuzdum. Bu şimdi bize neyi gösteriyor? Birazcık düşünün. Paulus'u Şam yolunda İsa ile karşılaşmadan önceki durumunu düşünün. Zulmediyordu. Ama şöyle diyebilir miyiz? Yasanın gereklerini yerine getiren bir kişiydi bu. Ama buna rağmen engel oldu mu? Yasayı yerine getirmek, İsa Mesih bağlarına zulmetmekten geri tuttu mu onu? Hayır. Gidebilirsin Özlem. Düşünün ya sevgili kardeşler. Gerçekten şöyle düşünün. Eğer Paulus'un yerine getirmeye çalıştığı yasanın kuralları eğer kişide bir değişim yaratmış olsaydı eğer kesinlikle ve kesinlikle Paulus da değişmiş olurdu. O zaman Mesih bağları da zulmeden biri olmazdı. Hemen bırakırdı. Zulmetmezdi. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için bunun altını önemli çizmek istiyorum değerli kardeşler. Sorun nerede? Çok basit. Sorun nerede? İçte mi dışta mı? İçte. Sorun içte. Dışta değil. Bakın ben Ayşe'ye karşı üstün olan yönlerim olabilir. Ayşe'nin de Hatice'ye karşı üstün olan yönleri olabilir. Tabii. Hatice'nin de İbrahim'e karşı üstün olan yönleri olabilir. İbrahim'in İsmet'e karşı, İsmet'in de Enver'e karşı üstün olan yönleri olabilir. Yani ölçü çevremizdeki kişilerse üstün olan yönlerimiz olabilir. Ama eğer model İsa Mesih ise, ben Ayşe'ye göre üstünüm. İsa'ya göre koca bir hiçim. Hiçim hiç. İbre sıfırı gösteriyor. Ama ben İbrahim'e göre çok iyiyim. İbrahim de Hatice'ye göre çok iyi. Ama İsa'ya göre bakın İbrahim kimdi? İmam babası değil mi? İbrahim öyle bir noktaya geldi ki değerli kardeşler şu ifadeyi kullandı. Koca bir hiçim. Bakın Yaratılış 18. bölümü. Lütfen bakmanızı rica ediyorum. Yaratılış 18. Yaratılış 18. ...27. ayet.
Toz ve külüm... ...bir hiçim dedi.
Bak, bakın ne kadar. Toz ve külüm bir hiçim. İbrahim bunu anladı, bunu gördü. Eyüp da ben... ...Rab sana layık değilim dedi. Yani değersiz biriyim demişti. Eyüp da, hiç unutmuyorum. Paulus ne demişti? Hatırlayın, Paulus'u hatırlayacaksınız. Timoteos mektubunda. Hatırlayın. Açın 1. Timoteos mektubunu. 1. bölümü açın. Bunu ezberleyin bu ayeti. Paulos gibi bir adam. Yasa konusunda hepimizi cebinden çıkartan bir adam. Bilgi açısından. Bakın ne diyor? 1. bölüm 15. ayette. Ne diyor?
Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi.
Evet.
Sözü güvenilir ve her bakımda kabule layık bir evet. Sözdür. Evet.
Bu şimdi geliyor.
Günahkarların en kötüsü benim.
Bakın, ya böyle bir şey olabilir mi? Günahkarların en kötüsü. O zaman diyebilir miyiz İsa Markos 7. bölümde çok güzel bir şey söyledi. 16. ayette. 7:16'da. İnsanı kirleten ne diyor? İnsanı kirleten insanın çevresinde olandır. İnsanı kirleten ne diyor? İnsanın içinden çıkandır. Değerli kardeşler, yürek değişmedikçe değişmezsin, mümkün değil. Önce izin verelim, Rab yüreğimizi değiştirsin. Ama değiştiğimiz noktada kalmayalım. Rab o elindeki rendeyle, marangoz rendesiyle bizi yontmaya devam etsin. Değiştirmeye devam etsin. Acı verici de olmuş olsa. Adamın kafası neye odaklı? İyiliklere odaklı. İyi olmaya odaklı. İsa bunu görüyor, bunu fark ediyor. Adamın kafası hala iyiliklerde, iyilik yapma çabası içerisinde. Ve İsa Mesih harika bir şekilde ne yapıyor? Bir giriş yapıyor. Bakın, adamın yanlışını görüyor, temel yanlışını görüyor ve önüne bir ölçü koyuyor. Bakın, çok önemli. 17. ayette. Ne diyor 17. ayette? Ölçü ne? Bakın, ölçü ne? Ölçü Recep değil. Ölçü çevredeki Ahmet, Mehmet, Hüseyin değil. Ayşe, Fatma değil. Ölçü kim? 17. ayet. Oku Hatice.
Luka değil mi? 19.
Yok, Matta'dayız. Matta'dayız. Evet, şöyle diyor. İyi olan tek biri var. İyi olan tek biri var. Luka'da Zakay yer alıyor. Şu anda şeydeyiz. Zengin genç delikanlıdayız. Onun için Matta 19'dayız. Ölçüyü görebiliyor musunuz? Ölçü ne? İyi olan tek biri var. Yani iyi olan biri varsa eğer o da Recep değil. Tanrı'nın kendisi. Değerli kardeşler. Hangi oranda iyi olduğunu bilmek mi istiyorsun? Öğrenmek mi istiyorsun? Bunun tek ölçüsü, denek taşı Tanrı'nın kendisi. Değerli kardeşler. Nasıl ki kuyumcular bir denek taşı kullanıyorlar, sürtüyorlar 12 ayar diyor. Sürtüyorlar 24 ayar diyor. Sürtüyorlar 8 ayar diyor. Bir denek taşı. Bizim denek taşımız kim? Rab Tanrı. Bana gösteriyor Recep 24 ayar mı, 8 ayar mı yoksa teneke mi? Mesela. Ölçü Rab Tanrı'nın kendisi değerli kardeşler. Eğer dediğim gibi, az önce söylediğim gibi ölçü Recep olsaydı Recep'ten üstün çok yönleriniz var. Bu doğru. Ama ölçü Tanrı'ysa o zaman kendimize soralım. Ben de dahil. Ne durumdayım? Ne durumdasın? Ne durumdasınız sevgili kardeşler? Tanrı'yı önümüze koyduğumuzda. Ve ilginç olan adam bak o kadar güzellikleri yapmış olmasına rağmen, ahlakı değerlere bağlı olmasına rağmen, iyiliklere bağlı olmasına rağmen hala emin değil, farkında mısınız? Yani cennete gidip gitmemekten emin değil. Emin olsaydı nasıl bir iyilik yapmam lazım diye kalkıp da İsa'ya koşup gelmezdi sevgili kardeşler. Sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmam gerek? Bunu sormak için koşarak İsa'ya gelmezdi. Demek ki yasayı eksiksiz bir biçimde yerine getirmen gerekiyor. Peki eksiksiz bir şekilde yerine getirmen mümkün mü? Yasayı tamam çalmayabilirsin, adam öldürmeyebilirsin, affedersin zina etmemiş olabilirsin ama yeri geldiğinde yalan söylüyoruz değil mi? Onun bunun arkasından dedikodu yapıyoruz, hoşumuza gitmiyor. Ya işte bu var ya işte, hep aynı şeyleri yapıyor. Aman aman aman. Abi uzak dur. Sakat, sakat insan. Aman abi. Eğer sen değerli kardeşler, yasanın dokuzunu yapıp da birini yapamıyorsan hepsinden düşmüş oluyorsun. Zaten günah ne demek biliyor musunuz? Tam karşılığı hedeften sapmak demek. Hedef 12 düşünün. Hedeften sapmak. Sen yalan söylediğin zaman hedeften sapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Günahın tam karşılığı bu. Onun için şöyle diyor Yakup 2. bölümde 10. ayete bakalım. Yakup 2 ayet 10'da şöyle diyor. Yasanın her dediğini yerine getiren, dikkat edin. Yasanın her dediğini yerine getiren ama tek bir noktada ondan sapan kişi, bakın ne diyor? Sadece o saptığı maddede değil. Ne diyor? Yasaya karşı, bütün yasaya karşı suçlu olmuş olur diyor değerli kardeşler. Tek birinde saptığında tümünü yerine getirmemiş sayılıyorsun değerli kardeşler. O zaman bunu şöyle düşünelim. Yani adam öldürme, zina etme, çalma, bunları zincirin halkası gibi düşünün. E sen şimdi halkanın bir tanesini çıkardığın zaman pırt diye hepsi gidiyor. Bu kadar basit sevgili kardeşler. Yani bizim yasanın bir kısmını bozma şeyimiz yok, yeteneğimiz yok. Yani bir kısmını bozmak, bir tarafını bozmamak diye bir şey yok. Yasanın bir maddesini yerine getirmediğin zaman hepsini bozmuş, yerine getirmemiş oluyorsun değerli kardeşler. Onun için unutmayalım, her birimiz Tanrı'nın gözünde ibre sıfırı gösteriyor. Onun için elimizden tutulmaya gerek var. Elimizden tutulması gerekiyor. Onun için bakın, adamın eksikliğinin ne olduğunu soruyor ve İsa şöyle diyor 21. ayette, git varını yoğunu sat, paranı yoksullara ver. Şimdi bunu okuduğumuz zaman ne anlıyoruz? Sanki sen varını, malını, mülkünü birilerine verirsen kurtuluşun sahibisin ha? Yok öyle bir şey. Eyüp zengin miydi? Zengindi. Rab dedi mi Eyüp'a önce git varlığını, varını yoğunu sat? Hayır. Ölçü fakir olmaktan da geçmiyor. Yani sen fakirsin, o zaman cennetliksin. Zenginsin, cennetliksin. Böyle bir şey yok değerli kardeşler. Yani sevap dediğimiz iyilikler yapmak bizi cennete götüren basamaklardan biri değil değerli kardeşler. Şunu yaptın bir basamak, şunu yaptın ikinci basamak, şunu yaptın üçüncü basamak. Yok böyle bir şey. Ölçü bu değil. Ölçü ne? Ölçü ne değerli kardeşler? Bunu siz söyleyin ya. Ölçü ne? Bitti. Bakın 21. ayetin sonunu oku. Ne diyor?
İzle dedi.
Ha, niye bağlıyor İsa? Kurtuluşu Rab İsa Mesih'i izlemeye bağlıyor. İsa Mesih'i izlemek demek, onunla birlikte yürümek demek, ona iman etmek demek. İman etmedikçe yeniden doğuş mümkün değil. Yeniden doğmadıkça, hep burada tekrarlıyoruz sık sık, Rab ile birlikte yürümen mümkün değil değerli kardeşim. Onun için dedim, Rab benim çobanım diyebilmen için önce o sürüye ait olman lazım. Ait değilsen Rab benim çobanımdır diyemezsin. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için adamın tam yarasına parmak basıyor Rabbimiz ve diyor ki git varını yoğunu sat, yoksullara dağıt. Şimdi bunu söylediği zaman ne oluyor? Şimdi adamın tabii rengi mengi değişiyor. Yüzünün şekli şemalı değişiyor adamın. Sırtı asılmaya başlıyor. Şimdi o zaman ben kendime şu soruyu sordum. Dedim ki ya nerede kaldı bu delikanlının öğretmeni? 16. ayeti diyor. Sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmam lazım? Bu kadar bir iştah var adamda. Adam, İsa onun tam yarasına parmak basınca acıyor. Çünkü varı yoğu her şeyi paraydı. Adam fıstık gibi zengin. Malı mülkü yerinde. Doğru mu? Acı olan adamın varlığı yüreğinde daha ağır bastı. Daha ağır bastı. Neden? Çünkü efendisi paraydı sevgili kardeşler. Kabul etmemiz lazım. Bizim efendimiz kim? Bakın para bağımlısı olmayabiliriz. Hayatımızda bir takım şeylerin bağımlısı olabiliriz. Bizim efendimiz kim? Rab olduğunu söyleyebiliriz ama bakın hayatımıza hangi oranda? Bakın ben burada her zaman söyledim, sık sık vurguladım. Dedim ki para size hizmet etsin. Ama para efendin olmasın. Hizmetçi olsun. Ama para efendi olmasın. Para efendi olmaya başladığı zaman aynı bu genç delikanlı gibi işte surat asılıyor o zaman. Değerli kardeşler. Surat asılıyor. Kesinlikle bağımlı olmasaydı bu kişi paraya suratı kesinlikle asılmazdı. Bakın öbürüne bakıyoruz. Zakaya bakın. Zengin miydi? Tabii zengindi. Parası var mıydı? Tabii ki vardı. O kadar zengindi değerli kardeşler. Aradaki farkı görmenizi istiyorum. Zakay iman yönünde adımını attı. Bu genç delikanlı İsa'yı reddetme yönünde adımını attı. Ve bakın 8. ayete bakabilir misiniz? Luka 19. Luka 19 8. ayet. Luka 19 ayet 8. Yavaş yavaş noktalayacağım. Buyur Hatice.
Zakay ayağa kalkıp Rabbe şöyle dedi. Ya Rab işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim.
Evet. Şimdi burada ne görüyorsunuz? Burada iki şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. İki şey burada. Çok önemli iki şey var. Tamam. Çok güzel. Başka ne görebiliriz?
Haksızlık yaptığı kişilere 4 katını geri
veriyor. Evet. Evet.
Aslında burada İsa'nın ona paranı dağıt demesi yok.
Evet. O da doğru. Ama adamın yüreğinde öyle bir sevinç oluştu ki kurtuluş sevinci. Servetini, bakın, hem yasanın kurallarına uygun olarak, çünkü çıkış kitabına bakarsanız, yanılmıyorsam 22 oralarda, çıkış kitabına bakarsanız, yasa gereği birinden sen bir şey haksızlıkla aldıysan, onun 4 katını geri vermen gerekiyordu. Bu yasaya göre doğru olan buydu. Adam doğrusunu yapıyor. Ama burada ilave bir şey var. Onu oku bakalım. Orada ne diyor? Orada çok güzel bir şey var. Hoşuma gidiyor. Yasada malının yarısını dağıtmak yok. Demek ki malının yarısını dağıtması bu iman ettiğinin bir göstergesi. Yasanın gereği değil. Bakın değerli kardeşler çok önemli. Yasanın gereğini yapıyor. 4 katı tamam. Ama bir de ne yapıyor? Malımın yarısını da yoksullara dağıtacağım. Bu nereden geliyor? Değişmiş olmasından kaynaklanıyor. O değiştiği için kurtuluş sevincinden dolayı değerli kardeşler malının yarısını yoksullara dağıtmasını bildi Zakay. Demek ki diyebilir miyiz değerli kardeşler? Mesih İsa'da kurtuluş değişim sağlar. Amin. Mesih İsa'da kurtuluş değişim sağlar. Rab nereye bakıyor? dışımıza değil. Onu bunu yapmışım, bu o kadar önemli değil. İçe bakıyor. Hani burada bir kere söyledim. Rabbimiz iç mimar. Rab bizim içimizle ilgileniyor değerli kardeşler. İç mimar olduğu için de Rab seninle, Rab sizlerle kişisel bir ilişki kurmak istiyor. Nokta bu. Bakın çok önemli. Rab kişisel bir ilişki kurmak istiyor. Demek ki Tanrı'yı düşüncede kabul etmek, iman ettiğini söylemek yeterli değil. Nokta. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Hepimiz için geçerli bu sevgili kardeşler. Tanrı'yı düşüncede kabul etmek bize yeterli değil. Şeytan da kabul ediyor. Her zaman söylüyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle kişisel bir ilişki kurmak gerekiyor. O kişisel ilişki kurulmadıkça kurtuluş mümkün değil. Kurtuluş gerçekleşmedikçe değişim de mümkün değil. İşte onun için Tanrı insan olmaya karar verdi. Neden? İnsan olmaya karar verdi. Recep'le ilişki kurabilmek için. İsa'nın gelmesindeki amaç buydu. Sizlerle o ilişkiyi kurabilmek için, Tanrı'yla, Baba'yla ilişki kurabilmeniz için İsa'nın gelmesi gerekiyordu değerli kardeşler. Evet, eğer bir kişiyle yakın ilişki içerisindeysen, eğer varsa o zaman söyleyebilirsin. Ben o kişiyi tanıyorum. Beni tanıyor musunuz? Evet, tanıyorsunuz. Neden? Çünkü benimle bir ilişkiniz var. Ama Pele'yi tanıyor muyuz? Hayır, televizyonlarda duyduk, gördük. Ama kişisel bir ilişki kurduk mu Çağla? Yok. O zaman tanıdığımızı söyleyemeyiz Pele'yi. Doğru mu? O zaman önce kişisel ilişkiyi kurmak gerekiyor. Tanrı seninle kişisel bir ilişki kurmanı istiyor değerli kardeşler. Onun için sormak istiyorum. Ben zaten imanlıyım. Rabbin çocuğuyum. Değiştim. Bunu diyebilirsin. Ama şunu düşünmenizi istiyorum. Hangi noktadasın? Değiştiğin noktada kalarak yerinde mi sayıyorsun? Yoksa değişme yönünde adımlarını atarak yola devam ediyorsun. Rabbin çizgisinde kalarak.